Ayrım 8 Liyakat Candaş Tolga Işık Sayfa 86 2021'e damga vuran bir hikaye. Amerikalı bilim insanı Eunice Foote 1856'da iki tüp alır, birine hava, diğerine karbondioksit koyup içlerine termometre yerleştirerek güneşe bırakır. Görür ki içinde karbondioksit olan tüp hem daha hızlı ısınıyor hem de daha uzun süre sıcak kalıyor. Foote bu deneyi yayımlar ve makalesinin son kısmında karbondioksitten oluşan bir atmosferin daha sıcak olacağına dikkat çeker. Foote'dan 3 yıl sonra 1859'da Edwin Drake, ABD'de petrolün enerji olarak kullanımını bulur. Bundan 100 yıl sonra Amerikan Petrol Şirketi'nin kuruluşunun kutlamalarında konuşan fizikçi Edward Teller, petrolün yanmasıyla ortaya çıkan karbondioksitin atmosferde yarattığı sera gazı etkisinden bahseder. Ve başka bir yakıt kaynağı bulmazsak New York bir gün sular altında kalacak der. 1965'te bir grup bilim insanı dönemin ABD başkanına küresel ısınmayla ilgili ilk resmi raporu sunar. Dünyanın yaklaşan büyük felaketten haberdar olması için ilk ateşi ise 1988'de New York Times birinci sayfadan küresel ısınma haberi yaparak yakar. 1990'ların başında New York'ta Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü'ne WMO bir rapor hazırlatır. İnsan faaliyetleri sonucu atmosferde sera gazları oranı artmaktadır. Sera gazları atmosferde doğal olarak bulunuyorsa da bu gaz oranının artması sera etkisine yol açmakta ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Bu sözleşme küresel ısınma sorununa küresel ölçekte çözüm getirmek adına atılan en önemli adımdır. Durum o kadar vahimdir ki BM tüm dünyada hızlıca kamuoyu oluşturup 2 yıl içinde Brezilya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'ni imzaya açar. Ardından 1997'de Kyoto Protokolü ve son olarak 2015'te Paris İklim Anlaşması. Birleşmiş Milletler 1990'ların başından itibaren küresel ısınma konusunda büyük bir mücadeleyle küresel tedbirler almaya çalışırken, Türkiye bu mücadelede her zamanki gibi Ankara'daki liyakatten yoksun kadroların cehaletinin kurbanı olacaktır. İlk büyük hata, Türkiye'nin 1990'ların başında gelişmiş ülkelerle aynı kategoriye dahil edilmesidir. Ortaya çıkan yükümlülükler fark edilince pardon denir ama iş işten geçmiştir. 2015'e geldiğimizde Paris Anlaşması iklim krizinin uluslararası anayasası olarak karşımıza çıkarken 191 ülkenin tarafı olduğu bu anlaşmayı onaylamayan 6 devlet bulunuyordu. İran, Irak, Libya, Eritre, Yemen ve Türkiye. Ankara'daki bürokratlara göre Paris Anlaşması'nın getirdiği yükümlülükler Türkiye'nin kalkınmasının önündeki büyük bir engel teşkil ediyor. Mesela enerjide rüzgar, güneş gibi kaynaklara dönülmesi, yandaş müteahhitlerin sahibi olduğu kömür santrallerinin kapatılmasını gerektirecek. Olacak iş midir bu? Bu yüzden kesinlikle onaylanmamalıdır. Öyle de yapılır. Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkeler milyarlarca yeşil fon alırken Türkiye dışarıda kalır. Türkiye bu fonlardan pay alamaz. Üstüne üstlük en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ülkeleri Paris Anlaşması'nı imzalamadığı için Türkiye'ye ihracatta kota koyma kararı almaya hazırlanır. 5 sene önce Türkiye'nin kalkınmasının önündeki en büyük engel görülen Paris Anlaşması, 5 sene sonra Türkiye'nin kalkınması, hatta hayata devam etmesi için olmazsa olmaz hale gelir. Demem o ki küresel ısınma dünyanın gündemine gireli bir aylık zaman oldu. Ancak bu konunun Türkiye gündeminde hak ettiği yeri alması için 2021 yazında sel, hortum ve en nihayetinde tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşamamız gerekti. Bir anda herkes ne oluyor diye sormaya başladı. Hükümet 48 saat içinde 100'den fazla noktada çıkan yangınlar karşısında hazırlıksız yakalanınca eleştiriler başladı. Yangınlara çok geç müdahale ediliyordu ve Tarım Bakanı'nın bizzat ağzından öğreniyorduk ki envanterimizde yangın söndürme uçağı yoktu. Eleştiriler ayyuka çıkınca hükümet yangınları terör örgütüne bağladı ve bu beyanını eleştiren herkesi terör örgütü destekçisi ilan etti. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ispatlanmış bir kundaklama kaynaklı yangın ihtimali çok düşüktü. Buna rağmen yangınlar terör örgütü tarafından çıkarılmış olamaz mıydı? Olabilirdi tabii. Adı üstüne terör örgütüydü bu ve her türlü alçaklığı yapması beklenirdi. Kundaktaki bebeği katledenler ormandaki ağacı mı etmeyecekti? Ancak burada konu yangının nasıl çıktığından öte neden söndürülemediğiydi ve orada mızrak çuvala girecek gibi değildi. 2021 yazında Türkiye ile birlikte dünyanın her yeri yanıyordu. Yeryüzü cehenneme dönmüştü adeta. Dünyada tüm terör örgütleri eş zamanlı yangın çıkarma kararı almadıysa, Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar her yerde çıkan bu dev yangınların başka bir sebebi olmalıydı. Aslında o sebebi bir yıl önce Birleşmiş Milletler duyurmuş, hatta tüm üye ülkelere bir rapor göndermişti. BM raporu sıcaklıklardaki 1,5 santigrat derece yükselişin orman yangınlarında %41, 2 santigrat derece yükselişin %67, 3 santigrat derece yükselişin %97 artışa neden olabileceği konusunda uyarıyordu. Özellikle Türkiye gibi Akdeniz çanağındaki ülkeler için risk daha büyüktü. Zira orman yapıları yanması kolay, arazi yapıları ise söndürme çalışmaları için elverişsizdi. Birçok ülke bu raporu bir uyarı kabul edip yangın söndürme filolarını güçlendirdi. Orman yangınları ile ilgili duyarlılığı ve tedbirleri arttıran hazırlıklar yaptı. Türkiye ise elindeki tek yangın filosunun sahibi THK'nın göz göre göre içinin boşaltılmasına ve yangın söndürme uçaklarının hurdaya çıkışına seyirci kalmıştı. Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakanı bir iktisatçıydı, yardımcı ise hukukçuydu. Ekoloji, hele yangın ekolojisi başlı başına uzmanlık gerektiren bir alandı. Ve ne bakanda ne partisi tarafından doldurulan kadrolarında ne de çiftliğe dönmüş üniversitelerde bu liyakatte biri olmadığı için hiç kimsenin yaklaşan bu felaketi öngörmesi mümkün olamamıştı. Neticede 2021 Temmuz sonu başlayan yangınlar 10 günde ülkenin ciğerlerini yok ederken suçlu sosyal medya üzerinden yurt dışından yangın söndürme uçağı desteği için kampanya başlatan vatandaşlar ve muhalefet partisine bağlı belediyeler ilan edildi. Tarım ve Orman Bakanlığındaki liyakat sorununun adeta gözümüze girdiği 2021 yazında yaşadığımız tek felaket orman yangınları değildi. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi afet düzeyinde bir kuraklık yaşadı. Oysa bu da sürpriz değildi. Bilim bu felaketi de önceden öngörmüştü. Peki o ilme sahip yetkin kadrolar neredeydi? Türkiye tarımını can evinden vuran kuraklıkla ilgili eleştirilere çiftçiye yönelik yardım paketi açıklayarak yanıt verdi Tarım Bakanı. 2021 yazında üst üste gelen felaketlerden sonra gözler iyiden iyiye Tarım ve Orman Bakanlığı'na çevrilmişti. Tam da o günlerde gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi'nde bakanlıktaki içler acısı durumu ortaya koyan bir yazı kaleme aldı. Buyurun bakın, 2021'de ülkenin bakanlığı kimlere emanet? Çakmak çaksalar yakalıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu sözünü duymamda telefonumun çalması bir oldu. Arayan bakanlıkta güvendiğim isimlerden biriydi. Neler gizleniyor bir bilsen diye söze başladı, iddia üstüne iddia anlattı. Meğer bakanlığa ait tüm bilişim sistemleri birkaç gün önce siber saldırıya uğramış. Maalesef ülkeye ait tüm tarım ve hayvancılık verisi de kaybedilmiş. Açık söyleyeyim, inanmadım. Doğrulamak için web adreslerini verdi. Girdiğim her sayfa ya açılmıyordu ya da bakımda deniyordu. Sözün özü, bu satırlar yazıldığı sırada hayvancılık ve tarım bilgi sisteminden veterinerlerin ilaç takip sayfasına kadar onlarca hizmete erişilemiyordu. Yangından etkilenen çiftçilerin kayıtları bile sorgulanamıyor. Afet bölgelerindeki arazi ve hayvanın verisine ulaşılamıyordu. Hatta ve hatta bakanlık ile bağlı kuruluşlar arasında resmi yazışma bile yapılamıyordu. Bakanlık kulisleri bu iddialarla kaynıyordu. Öyle ki konuşulanlar şu yöndeydi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurumların bilişim sistemlerinin merkeze taşınması için 2020'de karar alındı. Bu karar doğrultusunda geçen hafta Süt Üreticileri Birliği'nin sistemleri taşındı. Normal şartlarda uygulamadaki açıkları görmek için sızma testi yapılması lazımdı. Ama iddia o ki güvenlik testi yapılmadan sistem çalıştırıldı, sonra da kaçınılmaz sonuçla yüzleşildi. Türkçe'de genellikle sokak dilinde çok kullanılan bir tabir vardır, tabak gibi. Bir gerçeğin artık görülmemesi imkansız bir şekilde ortada olduğunu ifade eden bu günlük dile yerleşik kullanım, Tarım Bakanlığındaki liyakatsizliği tarif etmek için kullanılabilecek en güzel tabirlerden biri. Ankara'daki liyakat sorunsalı ile ilgili adeta örnek bir kurum Tarım Bakanlığı. Örneklerden örnek, skandallardan skandal beğeniyorsunuz. Son bir örnekle bu bölümü bitirelim. Muğla'da ormanlarımız cayır cayır yanarken gözlerimiz Muğla Tarım İl Müdürlüğü'ne çevrilmişti. Bir de ne görelim? Muğla Tarım İl Müdürlüğü'ne kaşla göz arasında Barış Saylak atanmıştı. Kimdi Barış Saylak? CHP'den AKP'ye geçen ve son yerel seçimlerde belediye başkanlığı adaylığı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonunun hoparlöründen yaptığı yalakalık tarihine geçecek konuşmada "Reisim büyüksün, büyüksün" diye haykıran, "ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum" dediğinde Cumhurbaşkanından "sen önce ananın babanın ellerini öp" diye azar yiyen zat-ı muhterem. Batan Geminin Ödülleri. 2008 yılıydı yanılmıyorsam. TV8'de bir yandan televizyon programı yapıyorum, diğer yandan da kanalın icra kurulu üyesiyim. Yaşça benden büyük, televizyonlarda sık sık boy gösteren Ankaralı bir gazeteci araya ortak tanıdıklar koyarak randevu aldı ve ziyaretime geldi. Hoş geldin, beş gittin derken abimiz bir dernekleri olduğunu ve medyanın başarılı isimlerine ödüller verdiklerini, bu sene televizyon programı dalında bana da ödül vermek istediklerini söyledi. Bahsettiği ödül törenini duymuştum, teşekkür ettim içimden "ne kibar adam, Ankara'dan buraya ödül vereceklerini söylemek için gelmiş" dedim. Demez olaydım. Beyefendi bana ödül vereceklerini söyledikten hemen sonra "candaşçım, sebebi ziyaretime gelince" diye girdi söze ve TV8'de program yapmak istediğini söyledi. Kibarca "o iş olmaz" dedim, suratı değişti. Çayını bitirmeden bana "sen ne nankör adamsın, biz sana ödül vereceğiz diyoruz, sen bize bir program yaptırmıyorsun" diyen bir yüz ifadesiyle kalktı gitti. Tahmin edersiniz ki bana ödül müdül vermediler ama güzel bir ders verdiler. Ödül kavramının da ödül törenlerinin de içinin nasıl boşaltıldığına dair bizzat yaşadığım bu hadise benim ilk deneyimimdi. Ülkede liyakate verilmeyen değerin, gösterilmeyen kıymetin en önemli göstergelerinden biriydi zaman içinde çöpe dönen bu ödüller. Çok yakın bir arkadaşım aradı birkaç yıl önce. Bir ödül töreninde sunuculuk yapacağını, bana da ödül vereceklerini söyledi. Dürüstçe yakın arkadaşlarımı törene davet etme işini bana verdiler. Sunuculuğunu ben yapacağım, gelir misin dedi. Gelmem ama senin için ödülü bizden bir arkadaş gelir alır. Sonra da en yakındaki çöp kutusuna sessizce bırakır dedim. Olur abi, al yeter ki dedi. Bizim Mert Çang'a gitti, aldı ödülü. Ertesi gün ofise gelince "ne ödülüymüş bu ya" diye sordun. Abi sorma, rezalet ya. Bir tane estetikçi doktor kendi adına ödül veriyor. Maksat magazine haber olsun, müşteri gelsin dedi. Nasıl, bayağı adamın adına mı dedim. Yahu inanamadık, adamın kendi adına evet dedi. Ofiste bir gün boyunca buna güldük. Gazi Yaşargil olsun, Uğur Şahin olursun, Aziz Sancar olursun, adına ödül verilir. Ya da sen verirsin ama sen kimsin kardeşim? Bu nasıl bir had bilmezlik? Düşünsenize, evde pijamalarınızla televizyon seyrediyorsunuz. Ertesi gün "ulan ben niye kendi adıma ödül vermeyeyim ki" deyip insanları arayıp ödüller dağıtıyorsunuz. Doktor bey tıp mezunu, daha iyi bilir ama herhangi bir psikiyatri kliniğine gitse yatırmadan bırakmazlar. Ödül meselesi tam anlamıyla şirketlerin, kurumların, markaların ve ne yazık ki kişilerin reklam aracına dönüştü artık. Artık gizlemiyorlar da. 2021'in son aylarıydı. Kafa 1500 reklam ajansının başkanı, benim 30 yıldır en yakın arkadaşım Gökhan Dağıstanlı, kristal elmas diye bir ödül vermek istiyorlar mı sana dedi. Bir bak bakalım kimmiş neymiş dedim. Gökhan çok zeki biridir. Ödülü verenlere demiş ki candaş gelmez, paylaşmaz da. Ama siz vermek istiyorsanız birini gönderelim, bizim arkadaşlardan biri alsın. Önce tamam demişler. İki gün sonra bir mesaj atıp özetle, candaş bey paylaşmaz, programında bahsetmezse bizim ödül törenine bir katkısı olmaz. O yüzden biz ona bir sonraki törende ödül verelim dediler. Gökhan mesajı alınca elinde telefon sinir küpü şeklinde geldi. Nasıl söyleniyor? Ulan böyle iş mi olur? Ödül organize edenlere faydası olsun diye mi verilir? O ödülü hak etme kriterleri liyakat, toplum gözünde takdir görme falan değil midir? Ulan bu ülke bu hale mi geldi ya? Altın kelebeğin son yıllarda geldiği hale ne demeli peki? Hayatı boyunca tek bir özel haber yapmadan yılın en iyi habercisi ödülüne aday gösterilenler. İzlenme rekorları kıran, yaptıkları işlerle yerelde değil evrensel anlamda başarılı gazetecilerin, sanatçıların, yandaş medya kriterlerine uymadıkları için aday bile gösterilmemeleri. Son tahlilde bir zamanların en itibarlı ödülünün artık bırak ödül almayı, adaylığını bile kabul etmediği bir çöpe dönüşmesi, 2021'in altın kelebek ödüllerine aday gösterilen onlarca isim arasında, başta haber program kategorisi olmak üzere beni de koymuşlar. Listeye bir baktım, 2021'in evrensel gazetecilik kriterlerine göre büyük haberlere imza atan meslektaşların hiçbiri yok. Konu haber. Tartışma programı ise izlenme rekorları kıran televizyon programlarının konuşmacısı, gazeteciler de yok. Hoş zaten bana vermezlerdi de, kazara verirlerse ben o ödülü hangi yüzle gidip alacağım? O ödülü aldıktan sonra meslektaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım? Ödül bir liyakat takdiridir. Liyakati göz ardı ederek ödül verilir mi? Alınır mı? Aynı ödül törenindeki bir başka skandal ise yaşam boyu onur ödülüne layık görülen isimdi. İbrahim Tatlıses'in sesini, şarkılarını ben de çok severim. Yıllarca dinledim, dinlerim de. Tatlıses'in şarkılarına, sesine, müziğine ödül verilir. Bir yere kadar da her gün kadına şiddeti aşıp kadına vahşet noktasında haberlere uyanan bir ülkede adı kadına şiddetle anılan İbrahim Tatlıses'e onur ödülü, hele ki yaşam boyu onur ödülü veremezsiniz. 2021'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ödüllere bakar mısınız? Yılın iletişimcisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Yılın Haber Ajansı, Anadolu Ajansı. Yılın Haber Kanalı Muhabiri, A Haber. Bitirirken biraz gülelim isterim. Bu ödül meselesiyle ilgili çuvaldızı kendime sakladım. Kendi adıma utanç verici bir ödül töreni anım var. Onunla bitireceğim. Daha gencecik bir gazeteciyim. TV8'de icra kurulu üyesi olduğum yıllar. Bizim kanal güzellik yarışması mı, model yarışması mı tam hatırlamadım. Bir programın yayın hakkını aldı. Yarışmayı organize edenler dedi ki, kanalın yöneticilerinden biri de jüride yer alsın. Kanaldaki yönetici arkadaşların hepsi evli oldu ve eşlerinden izin alamadığı için icra kurulunun tek bekar üyesi olarak jüriye ben tayin edildim. Ben de bu işe bayıldım, o ayrı. Yaş 20'lerin sonu, Hıncal Uluş'la falan yan yana oturacağım. Böyle bir edalar, bir havalarla. Yarışma başladı, gittik yerimizi aldık. Adaylar geldi geçti, sıra jürinin oy kullanmasında. Önümüze kağıtlar koydular. Ben göz ucuyla sağımdaki solumdaki jüri üyelerine bakıyorum, kimi yazıyorlar diye. Herkes aşağı yukarı aynı adayların ismini yazıyor. Derken bir harala gürele oldu, bir anons yapıldı, jüri kararını verdi. Ulan nasıl verdi, kim verdi? Benim kağıtlar önümde duruyor. Ben fasulyeden jüriyim. Baktım herkesin kağıdı önünde. Konfetiler, maytaplar, kaşla göz arasında kazananları açıklamasınlar mı? Vay arkadaş, bizim seçtiklerimiz peki? Haddimi bilmeyip o jüride yer alışıma mı yanayım, yoksa jüride yer almama rağmen adam yerine konmamama mı? Günahını almayayım şimdi kimsenin. Belki bana denk gelen yarışma tırttı ya da biri benim yerime fazladan jüri seçmen pusulası doldurdu verdi. Ama o günden sonra ne zaman bir yerde bir güzellik yarışması, best model, jest model denk gelsem jüride oturanların acıklı haline gülerim. Güzellik, mankenlik ve benzeri yarışmasında bile kimsenin umurunda olmayan tek bir şey var. Liyakat. 8. ayrımın sonu. Sayfa 96.